Ayrım 10, sayfa 110. Yeni bir doğuştu bu. Hayatımı yeniden tazime başlamıştım. Ama yaşama dönüş tahmin ettiğim kadar kolay olmadı. Eski temizlikçim Gülsüm Hanım'a haber göndererek yeniden bende çalışmasını istemiştim. Onu ne zaman kovduğumu ve bir daha asla gelmemesini ne zaman beni şekilde söylediğimi hatırlamıyordum. Kadıncağız istediğimi kıramamış ve teklifimi kabul etmişti. Ama 2 yıl sonraki karşılaşmamızda bana korkarak baktığı da gözümden kaçmamıştı. Herhalde beni hala yarı meczup biri olarak görüyordu. Hak verdim kadına. O sıralar gerçekten de çılgın gibi ne yaptığımı bilemeyen, kadere karşı çıkarak etrafımdakilere saldıran, uğradığı acının karşılığı çevresindekilerden çıkarmaya çalışan dengesizin biriydim. Evin temizlenip eski haline dönmesi zaman aldı. Gülsüm bir hafta kadar hemen hemen her gün geldi. Bendeki değişikliği o da fark etmişti. Toparlandığımı, zaman zaman kendisiyle konuştuğumu görüyor, memnun oluyordu. Sistemi tabii tanırdı. Ama önden söz etmemeye hala özenle dikkat ediyordu. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmıyordum. Gariptir ama şimdi ev beni çekiyordu. Sakin ve huzurlu evimde tek başına yaşamaktan hoşnuttum. Sistemin evin her yanına yayılan resimlerin bir kısmını, aslında büyük bir çoğunluğunu toparlayıp kaldırmıştım. Sakın yanlış anlamayın, onu unutmaya başlamak gibi bir sorunum yoktu. Ama hayata normal bir insan gibi devam etmem gerektiğini ve o resimleri askeri düzeye indirmem şarttı. Zira evin içinde yüzden fazla fotoğrafı mevcuttu. Çoğunu bir albüme yerleştirmeme rağmen yine evin her yerinde resimleri kalmıştı. Değişiyordum hem de hızla. Bir hafta kadar sonra babamdan kalan iş yerlerinden birine gidip Hayri Efendi ile kısa bir görüşme dahi yapmış, gelirlerimin son durumu hakkında bilgi almıştım. Banka hesaplarımı kontrol etmiş, son 2 yıl içindeki hesapları incelemiştim. Tabii bu değişim pek de kolay olmuyordu. Bazı geceler korkuya kapılıyor, yüreğimden asla eksilmeyen o özlemin beni günün birinde eski bunalımlara götüreceğinden çekiniyordum. Aradan tam 1 ay geçmişti. Nöbetler görmüyor, halüsinasyonlara kapılmıyordum. O 2 seneyi öyle bir boşluk içinde geçirmiştim ki sanki yaşamamış, hayat durmuş ve zamanın dışına çıkmış gibi bir halim vardı. Çevremde olup bitenlerden, siyasi gelişmelerden, toplumdaki değişimden bir haberdim. Yeniden her sabah gazete okumaya başlamış, gündemde olup bitenleri anlamaya, yeni peydah olup gazete manşetlerine sıçrayan insanları tanımaya çalışıyordum. Hayata yeniden itibak sağlamamdan daha zor oluyordu. Tek tesellim bunalım döneminde yaşadıklarımı rahat hatırlamaktı. O günler gri koyu bir sis perdesinin altındaydılar sanki. Fakat Azra ile konuşmalarımı bir türlü unutamıyordum. O son geçirdiğim krizin tesirinden daha uzun zaman kurtulamayacağımı aklım kesmişti. Muhtemelen nedeni de o 2 gün sevgilimle gerçekten kavuşacağıma olan inancımdı. Emin olamıyordum. Belki de bunalımdan kurtulup yavaş yavaş normal yaşantıma dönüşümün sebebi de uğradığım sükutu hayal olabilirdi. O 2 gün gerçeklerle yarattığım düşler arasında gidip gelip bocalamış ve sonunda beynim doğruyu yakalamıştı. Daha normal bir hayata dönüş için bana bir meşgale lazımdı. Sürekli bir iş. Özellikle severek yapacağım, mesleğimle ilgili anladığım bir meşgale. Becerebilir miydim bilmiyorum ama daha fazla başıboş kalmanın sağlığım için yarardan ziyade zarar getireceğine inancım tamdı artık. Hala boş kaldığım zamanlar düşüncelerim sık sık geçmişe gidiyor, sistemle geçirdiğim unutulmaz günlerin anılarına dalıyordum. Artık etkisi eskisi kadar şiddetli ve bir nöbeti tetikleyecek güçte değildi. Ama her an en ummadığım bir zamanda o kabusun içine düşebilirdim. Bir sabah gardırobumu düzenlerken o korkunç derecede ıslandığım gün sırtımda olan ceketin cebinden bir kartvizit yere düştü. Ne olduğunu anlamak için eğilip yerden aldım. Ceket kurutulmuş, ütülenmiş, yerli yerine asılmıştı. Lakin düşen kartvizit emdiği yağmur sularının etkisiyle eğri büğrü hale gelmiş, üzerinde kırışıklıklar oluşmuştu. Kimin kartı olduğunu anlamaya çalıştım. Üzerinde Selim Koyuncu yazıyordu, eski aktör arkadaşım. Olayı hatırlamıştım. Sistemin dünyaya döneceğini hayal ettiğim gün beni bebeğe inen yokuşta arabasını alan dostumdu. Tanışıklığımız çok eski tarihlere dayanırdı. Hatta bir ara eni konu sıkı fıkıda olmuştuk. Ama son 6-7 yıldır çok nadir karşılaşmıştık. Belki de o yağmurlu güne kadar karşılaşmamış da olabilirdik. Hatırlayamıyordum. Evet, eski arkadaştık ama sanat dünyasından hayli zaman önce koptuğum için pek rastlaşmıyorduk. Gayri ihtiyarı bana yaptığı teklifi düşündüm. Hamlet'i sahneye koymamı istemişti. Klasik İngiliz tiyatrosuna çok iyi vakıf olduğum için benden daha iyi bir yönetmen bulamazdı. Acaba teklif hala geçerli miydi? Benim için bundan daha iyi bir uğraş bulamazdı. Hem benim ihtisas alanımdı, hem de mükemmel bir meşgale. Becerebilir miydim? Bunca zamandan ve hastalıkla geçmişti 2 yıl sonra tiyatroya dönebilir miydim? İşte bu soru içime oturdu. İstiyordum ama kendime tam güvenim yoktu. Hamlet gibi zor ve çok ünlü bir eseri sahneye koymak ciddi bir işti. Emek, disiplinli bir çalışma, sabır ve direnç isterdi. Buna hazır olmadığımı hissediyordum. Yeterli güce henüz sahip değildim. Elimde kartvizit öylece kala kaldım. Bu riski ve sorumluluğu omuzlayamazdım. Teklif benim için ideal kaftandı. Yanlış anımsamıyorsam ünlü trajedinin modern bir uygulaması demişti Selim o gün. Hemen her tiyatro yönetmeninin sahneye koymak istediği bir eser. Yapamazdım. Nekaet döneminde o yükün altına giremezdim. Başaramazsam kariyerim tamamıyla yok olurdu. Hem de sonsuza değin. Daha toparlanalı ancak bir ay olmuştu. Kendimi o enerjiyi bulamıyordum. Bir daha düşündüm. Ne kaybederim ki? Zaten meslekten uzun yıllardır ayrı kalmıştım. Asıl en önemlisi ise kaybedeceğim bir şeyin olmamasıydı. Ben her şeyini kaybetmiş bir zavallı değil miydim? Bu benim için son bir şans anlamına da gelebilirdi. Belki de yorgunluk ve mücadele bana azmi yitirdiğim nefsimi, güveni geri getirir, kimliğimi, yaşama sevincimi yeniden kazanmamı sağlardı. Selim Koyuncu'yu aramalı, teklifi kabul ettiğimi söylemeliydim. Şayet söz konusu teklif hala geçerliyse tabii. Telefon yanına geldim ama Ayze'yi kaldıramadım. Bu büyük bir hata da olabilirdi. Selim beni tam ve şiddetli geçirdiğim bir nöbet sırasında görmüştü. Giysilerim yağmurdan lök gibi olmuş. Hırpani bir kılıkta, daha doğrusu insanları ürküten bir haldeydim. Daha da kötüsü, o an adeta başka bir alemde yaşar gibi olduğumdan, arkadaşım zihni meleklerimden de huylanmış, benim yarı meczup bir hale geldiğimi düşünmüş olabilirdi. Kim böyle zor ve ciddi bir sahne eserinin yönetmenliğini benim gibi kaçık bir adama teslim ederdi ki? Az kaldı vazgeçiyordum. Ama sonra tekrar tekrar düşündüm. O teklifi ben götürmemiştim. O bana yapmıştı. Hem de en berbat anımda. Demek ki gözüne o kadar da kötü görünmemiştim. Hala bende bir ümit ışığı yakalamıştı. Aksi halde yapar mıydı? Cesaretimi yeniden kazanır gibi oldum. Yüreğim hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Olumsuz bir cevap almaktan çekiniyordum. Ama bu benim için bir fırsattı ve iyileşmemin hızlanmasını istiyorsam şansımı denemeliydim. Kartvizitteki numarayı tuşladım. Geç kalmış da olabilirdim. Bana yapılan teklifin üzerinden en az bir ay geçmişti. Nefesimi tutarak dinledim. Zil çalıyordu. Telefonun açılmasından tam ümidimi kestiğim anda Selim'in mağrur ve küstah sesini duydum. Evet. Nutkum tutuldu bir an. Konuşamıyordum. Selim'in tok sesi tekrar kulağıma çınladı. Alo. Merhaba Selim, ben diyebildim. Sesimi alamamıştı tabii. Çok uzun zamandan beri telefon konuşması yapmamıştık. Siz de kimsiniz? Ben Murat dedim. Murat Dalyancı. Toparlayamadı önce. Ben de hiç şaşmadım. Dalyancı mı? Ha, Murat dedi sonra. Anımsamıştı nihayet. Bana biraz soğuk ve mesafeli gibi gelen sesi, "Ne haber, nasılsın?" diye sordu. "İyi misin?" Sanki istemeyerek sorulan samimiyet ve içtenlikten uzak sıradan bir ses tonuyla. Belki ben böyle yorumladım. Ne de olsa gocunması gereken, kendisinden iş dileniyormuş gibi hisseden bendim. "İyiyim," diye mırıldandım tedirgin bir sesle. "Çok iyiyim. Sevindim. Seni son gördüğümde berbat bir haldeydin." "Doğru ama şimdi iyiyim, çok iyiyim." "Hayrola?" Selim sanki teklifini unutmuş gibiydi. Onun niçin aradığımı anlaması gerekiyordu. Oysa konuya uzak durduğunu sezinledim. Lakin artık dönemezdim. Aklımdaki soruyu yöneltmeliydim. Acele ettiğim, aklımdaki fikri yeterince olgunlaştırmadan onu aradığım için kendi kendime lanetler savurmaya başladım. Saat ve eski moralime kavuşmak için dilenir gibi başkalarına yardım istemek birden ağrıma gitmişti. Maddi durumum eskisinden de iyiydi. Para kazanmak için çalışmak zorunda değildim. O halde kendimi küçülterek iş istemek çok anlamsızdı. Bozulan dengelerimi kurtarabilmek için başka meşgaleler de arayabilirdim. Ama o an kaderin ağını ördüğünü bilemezdim. Hayrola diyerek kendisini neden aradığını merak edercesine sormuştu. Cesaretimi toplamaya çalıştım. Dilim damağım kurumuştu. Son bir gayretle fısıldadım. Hatırlıyor musun dedim, seni son gördüğümde bana bir iş teklifi yapmıştın. Hiç duraksamadan karşılık verdi. Evet, hatırlıyorum. Acaba o yönetmenlik teklifi hala geçerli mi? Hattın öbür ucunda kısa bir sessizlik oldu. Selim cevap verememişti. Bak Murat diye mırıldandı. Neden sonra? Bu çok ciddi ve yorucu bir iş. Gerçi henüz bu görevi hakkıyla yerine getirecek kafamın yarattığı birini bulamadım. Ama son gördüğüm halinle sen, tüm irademi kullanıp sözünü kestim. Ben o gördüğün adam değilim artık Selim, iyileştim. Emin misin? Bu yükün altında girebilir misin? Bunu hissetmesem seni aramazdım. Yeni bir tereddüt geçirdi arkadaşım. Sonra pekala diye homurdandı. Ama önce görüşmemiz lazım. Biliyorsun bu iş için senden daha iyisini bulamadım. Ama benim saatli, sağlıklı ve yetenekli o eski Murat'a ihtiyacım var. Anlıyor musun? Anlıyorum diye fısıldadım. İyi öyleyse yarın saat 15'te tiyatro binasına gel. Bir an ön görüşme yapalım. Hangi tiyatroya diye alelacele sordum. Dostlar grubunda tabii, nereye olacak ki? Teşekkür ederim diyebilmiştim ki telefonu kapattı. Derin bir nefes aldım. Soluk soluğa kalmıştım. İçimde ezikliğin verdiği burukluk vardı. Ama sanırım yeni başlayacağım hayatta. Buna bir süre alışmak zorundaydım. Yepyeni bir hayata uyum sağlamanın bedelini böyle ödeyecektim herhalde. Gidip koltuklarından birine oturdum. Heyecanımı bastıramıyordum bir türlü. Önümde yine bir yaşamın kapıları açılacaktı. Yarın, henüz kendimi yeterli ve güçlü hissetmediğim bir zamanda. Buna mecburdum. Ama beni tek avutan şey mesleğimle üstün bir yetenek olduğumdu. Bu işin üstesinden geleceğime inanıyordum. Gözlerim masanın üstündeki sevgilimin büyük fotoğrafına takıldı. O capcanlı lacivert gözleri sanki ruhumdan geçenleri biliyormuş gibi sevinçle bana bakıyordu. Sahi şu an yanı başımda olsaydı kim bilir ne kadar mutluluk duyardı. Çok gergindim tabii. Anımsayamadığım kadar uzun bir süreden sonra ilk defa bir iş görüşmesine gidiyordum. Görüşmenin sonucu benim için çok önemliydi. Bu görüşmeyi parasal nedenlerle değil, saatimin düzelmesi, eski ruhsal dengeme tekrar kavuşabilmem ve kendime olan güvenimin geri gelmesi için istiyordum. Korkuyordum da. Kendimi iyi hissetmekle beraber nöbetlerimi yeniden yükseltmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktu. Acaba gerçekten iyileşmiş miydim yoksa krizlerimin arası mı uzamıştı? Yeniden bir nöbete hiç ummadığım bir sırada yakalanabilir miydim? Şiddetle mümkündü bu. Zira nöbetlerimi tetikleyen ana neden sisteme olan özlemim, ayrılığa dayanamayıp yenik düşen iradem ve ölüm gerçekliğini bir türlü kabul edememdi. Yaşadığım sürece de onu unutmayacağıma emindim. Bunun anlamı ise bunalıma her an yeniden düşme olasılığının yüksekliğiydi. Aynanın karşısında kravatımı bağlarken gözüm yine sevgilimin fotoğrafına kaydı. Sanki beni onaylıyor, kendi geleceği için bunu yapmalısın der gibi gülümsemesiyle beni teşvik ediyordu. Gözlerim doldu, her an ağlayabilirdim. Anılar yine içime doluyordu. Bakışlarımı güçlükle fotoğraftan kaçırdım. Ağlamak istemiyordum, korkuyordum gözyaşından. Bir aylık uğraşım boşa gitmesi, yeniden eski günlere dönmem ve belki de o kabustan hiç kurtulmamam gibi mümkündü. Ellerim titrese de kravatımı bağlamayı becerdim. Derin derin soluklar aldım. Güçlü ve kararlı olduğumu herkesten önce kendime kanıtlamalıydım. Bugün Selim Koyuncu karşısında otoriter, dirayetli ve işin ehli bir yönetmen bulmalıydı. Bir zamanlar bütün bu vasıflara haiz bir sanat adamıydım ama aynaya akseden görüntümde şimdi o nitelikleri taşıdığımdan şüpheliydim. Son 2 sene fiziğim dahi etkilemişti. Omuzları çökmüş, yarı aç gezen, düzensiz beslenme ve içkiden hafif göbek bağlamış, süzülmüş, gözlerinin altı morarmış bir haldeydim. Kendimi beğenmedim. Bir zamanlar bana çok yakışan gri takım elbisemin içinde dahi havalı durmuyordum. Yüzüm ekşidi ama gerçek buydu. Mendilimi, cüzdanımı, yakın gözlüğümü ve dolma kalemimi ceplerime yerleştirdim. Randevuya hazırdım artık. Her geçen dakika heyecanım biraz daha artıyordu. Tüm endişelerime rağmen diğer yandan tatlı bir sevincin de dalga dalga ruhuma dolduğunu duyumsuyordum. Başarıya ve yeni bir hayata başlangıca ilk adımı atmak üzereydim. Pardösümü giyip şemsiyemi elime aldım. 2 seneden beri araba kullanmıyordum. Bugün de Şişli'deki tiyatro binasına arabayla gitmeyi göze alamamıştım. Sokağa çıktım ve bir taksiye atladım. Yağmur yağıyordu. Ama ben huzurluydum. Her şey normal ve yolunda gidiyordu. Tiyatro binasına girerken kalbim duracak gibi atıyordu. Galiba ben de işi biraz fazla abartıyordum. Yönetmenliğe kabulüm beni hayata döndürecek tek yol olmamalıydı. Pekala bu işin dışında da kendime başka alternatifler bulabilir. En azından kalemin kuvvetli olduğundan yazarlığı deneyebilir. Tiyatro eserleri kaleme alabilirdim. Binadan içeri girip Selim'in odasına doğru ilerlerken aklıma takılan bu yeni fikriyle rahatladığımı, biraz daha gevşediğimi hissettim. Selim'in afişlerle dolu odasına girdiğimde onu yalnız buldum. Beni bekliyordu. Yerinden kalkıp yaklaştı. Tokalaşmak için yüzüne bakarken bendeki değişikliği olumlu bulduğunu, fakat biraz şaşırdığını fark ettim. Haklıydı. Beni son gördüğü halimle gri takım elbiselerim, beyaz ve temiz gömleğim, şık lacivert kravatımla bugünkü halim arasında büyük bir tezat vardı. Hayretle yüzüme baktı. "Vay be Murat," diye söylendi. "Sen sahiden iyileşmişsin. Tıpkı eski günlerdeki gibi yakışıklı arkadaşım geri dönmüş. Sana rastladığım günkü halini gördükten sonra bu şaşkınlığımı bağışla." "Boş ver," dedim. "Tahmin edebiliyorum, gerçekten çok kötü günlerdi." Tutumumdan o günlere dönmek istemediğimi, hatta konu bile edilmesinden yana olmadığımı anladığını hissetmiştim. Nitekim o eski dönmedi bir daha. "Şimdi iyisin değil mi?" demekle yetindi sadece. "İyiyim, iyiyim," dedim. "Mükemmel. Öyleyse hemen konuya girelim. Elimde son senelerin en iyi oyunu, en güçlü oyuncuları ve Bekir Sıtkı gibi bir sponsor var. Yani her şey dört dörtlük ama tek eksiğimiz iyi bir sahne yönetmeninin olmamasıydı. Yetenekli birini çok aradım. Bir ara Talat Mahmut ile anlaşmayı düşündüm ama İtoğlu İt kendi bir bok sanıp burun kıvırdı. Bir an yüreğim hop etmişti. Aslına bakılırsa Talat Mahmut çok yetenekli, usta bir yönetmendi ve bizim camiada sevilen biriydi. İsmini geçmesi beni ürkütmüştü. Selim aleyhinde konuşuyorsa mutlaka aralarında tatsız bir olay yaşanmış demekti. Biliyor musun, tam zamanında ve Hızır gibi yetiştin. En başından beri seni düşünmüştüm. Bu işi omuzlayacak tek kişi o diyordum. Ama seni o halde görünce bütün umutlarım suya düştü. Neyse, şimdi sorunlar bitti sayılır. Adamımı buldum. Dur biraz dedim. Acele etme. Henüz şartları öğrenmiş değilim. Parasal konuları kastettiğimi sandı. Ücret konusunda anlaşırız diye hemen lafı ağzıma tıkmaya kalkıştı. Paranın canı cehennemeydi. O konuyu söz konusu bile etmeyecektim zaten. Ücret önemli değil dedim. Benim için asıl önemli olan zaman. Ne kadar vaktimiz var? Program nedir? Perde ne zaman açılacak? Selim'in yüzü yeniden gölgelenir gibi oldu. Bak, o ciddi bir sorun. Zamanımız oldukça kısıtlı. Çok geç kaldım. Söyle, ne zaman? Bir ayımız var. Bir ay mı? Şaka mı yapıyorsun? Böyle ciddi bir oyuna bir ayda nasıl hazırlanırız? Bakışlarını benden kaçırmaya çalıştı. Başka çaremiz yok. Anlaşmalar yapıldı. Hatta biletler bile satışa çıktı. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Yahu daha teksti bile okumadım. Seçtiğin kadroyu görmedim. Oyuncuları tanımıyorum. Hiçbir prova yapmadık. Bu sürede nasıl yetiştiririz? Ciltli senaryoyu masanın üstlerinden alıp bana uzattı. İşte metin, al oku. Süreyi geciktirmemizin mümkünü yok. Okumaya bu geceden başlamalısın. Yarın oyuncularla tanışır. Öğleden sonra da hemen provalara geçeriz. Garipseyerek yüzüne baktım. Dalga mı geçiyorsun benimle? Bir esere nasıl hazırlandığımı bilirsin. Sırf metin üzerindeki incelemelerim ve bir yorum getirme sürem bile bu müddette yetmez. İtirazıma rağmen rejiyi almama ne kadar hevesli olduğunu anlamıştı. Başını sallayarak homurdandı. Üzgünüm ama oyunun yönetmenliğini istiyorsan şartları kabul etmek zorundasın. Başka şansın yok Murat. Burnumdan soludum. İşe ciddiyetle eğilip iyi bir oyun sahneye koymak için bu süre çok yetersizdi. Onun da bunu bildiğine emindim. Daha sonra sırıtarak baklayı ağzından çıkardı. Aslına bakarsan çaresizlikten hem oyunculuğu hem yönetmenliği üstlenmek zorunda kaldım. Ben tecrübeli bir oyuncuyum. Bunu sen de bilirsin ama reji işini beceremedim. Bu beni aşıyor. Meseleye o kadar da takma kafana. Çalışmalara başlayalı epey oldu. Nasıl yani? Oyuncular tekstleri ezberlediler. Epey provada yaptık ama... Ama ne? Omuzlarını isteksizce silkti. Bazı oyuncuların form grafiğinden memnun değilim. Ya da ben onları iyi yönlendiremiyorum. Hangi rollerdekini? Mesela kralı oynayan Hamit Orçun. Tanıyor musun? Hayır, yenilerden mi? Pek sayılmaz. Şiir tiyatrolarından ayrılma. Hatırlaman lazım ama 5 seneden beri ortalarda yoktu. Bir ara tiyatroyu bırakmış, ticarete atılmış ama tutunamayınca yeniden eski işine dönmek isteyip epey yalvardı bana. Ben de kıramadım. Başka? Kraliçe rolündeki Nefise Çağ'ından çok memnunum. İrkildim birden. Benim tanıdığım Nefise Hanım'sa oldukça yetenekli biriydi. Vişne Bahçesi'ndeki rolünden hatırlıyordum onu. Gayri ihtiyari sordum. Surhi Çağ'ın karısı mı? Başını salladı. Ya Polonius'u kim oynuyor diye sordum. Onu hiç tanımazsın. Yeni mezun bir genç. Fazla başarılı değil ama idare ediyor. Markellus'u? Bak, o çok yetenekli biri. Asaf Dülger. Ondan da çok memnunum. Aklıma gelen rollerdeki oyunculara birer birer soruyordum. Peki Ophelia'yı? O da başarılı. Hem güzel hem de yetenekli. Ondan da şikayetim yok. Ama kral ve bazı Talya rollerde dilersen başkalarını ayarlayabiliriz. Nefise Çağ'ın hariç diğerlerini hiç tanımıyordum. Sahnenin açılmasına bu kadar kısa bir zaman kalmışken yeni kadrolar kurmaya kalkışmak gülünçtü. Bir yönetmen olarak elimdeki mevcut malzemeyi kullanmak zorundaydım. Bunu Selim'in de bildiğinden emindim. Ama işin başını çeken biri olarak anladığım kadarıyla sorumluluğu bana yüklemek istiyordu.